Ayrım 9, sayfa 101. Ama 928. gece olunca, demiş ki, böylece utun ahenkli tahtlarından imal edildiği ağacın dallarında vaktiyle öten tüm kuşların sesini çıkartırken, başını kaldırıp dudaklarından şairin şu dizelerinin dökülmesine yol açıyormuş. Ruh olası tek dostunu arzulayınca onu hiç kimse alıkoyamaz, baht bile. Ey çektirdiği acılar ruhumda sonsuz bir uçurum açan sevgili, tümüyle yaşamımı al ve onu kendine mal et. Çünkü tek başımayken yokluğunun yarattığı bitkinlik beni yıkabilir ve öldürebilir. Gülerek bana hiçbir hekimin kurtaramayacağı, çektiğin o dertlerden seni sadece ben kurtarabilirim. Bir tek bakışım kederli halinden seni kurtarmak için yeter, dedi. Daha nice zaman ey zalim yaramı alaya alacaksın. Yüce Tanrı şu koskoca yeryüzünde senin alaylarının mızrağını hedef olarak benden başkasını yaratmış mıdır acaba? O böylece şarkı söyleyip dururken sabahtan beri halifenin yanında bulunmakta olan İshak gelişinden hizmetçileri haberli kılmaksızın geriye dönmüş ve konağının kapısından girdiği andan başlayarak tıpkı sabahın erken saatinde hurma ağaçlarını selamlayan yel gibi şarkı söyleyen mucizevi tatlı ve dinleyenin ruhu için dövüşçülerin bedenine sürülen badem yağından daha güçlü olan sesi işitmiş ve İshak utun namelerine katılarak eşlik sağlayan ve kuşkusuz yeryüzündeki sesler arasından biri olamayacak ama cennetsi uyumların getirdiği bir uçul sayılabilecek bu sesin vurgulamalarından büyük bir heyecan duymuş ve aynı zamanda hem tutkulu hem de hayranlık ifade eden bir feryat koparmaktan kendini alamamış. Ve genç şarkıcı Tuhfe bu haykırışı işitmiş ve hala udu kollarında tuttuğu halde koşmuş. Ve giriş mahallinin duvarına yaslanmış, bir elini yüreğine bastırmış, efendisi İshak'ı solgun ve heyecanlı görünce udu elinden atmış ve korku içinde Yüce Tanrı'nın lütufları üzerine olsun. Efendim ve seni her dertten kurtarsın. İnşallah hiçbir elemin ve kederin yoktur diye haykırmış. İshak da kendini toparlayarak yavaşça boş salonda ud çalıp şarkı söyleyen sen miydin Tuhfe diye sormuş. Genç kız sıkılıp kızarmış ve neden sorulduğunu bilmediği bir soruya nasıl bir yanıt vereceğini bilememiş. Ama İshak ısrar ettiğinden daha fazla susarak aykırı duygular uyandırmaktan korkmuş ve ne yazık ki efendim hizmetçin Tuhfe'ydi o diye yanıt vermiş. İshak bunu işitince başını eğmiş ve işte karmaşıklık günü geldi. Ey kendinin, çağının, sesten ve uyumdan yana birincil olduğuna inanan mağrur ruh. Sen artık bu semavi genç kızın yanında tüm yetenekleri tükenmiş bir köleden başka bir şey değilsin demiş. Ve heyecanın sınırında genç kızın elini tutup onu saygıyla ilkin dudaklarına sonra alnına götürmüş. Tuhfe kendini bayılır gibi hissetmiş. Yine de Tanrı'nın adı üstüne olsun efendim. Ne zamandan beni ustaları öğrencilerin elini öper oldu diyerek haykırarak elini şiddetle geri çekmek gücünü kendinde bulmuş. Ama İshak tüm alçak gönüllülüğüyle, sus ey gönüllere armağan, ey yaratıkların yücesi sus sen. İshak üstadını buldu, o İshak ki bugüne kadar eşi Menen'de olmadığını sanıyordu. Çünkü dua ve barış üzerine olası peygamberin adına yemin ederim ki bugüne kadar eşi bulunmadığına inandığım sanatım, bugün seninkinin yanında ancak bir dinar karşısında bir dirhem kadar değer taşıyor. Ey Tuhfe, sen yetkinliğin ta kendisisin. Ve ben şu saat ve şu anda seni Emirül Mümin'in yanına götüreceğim ve onun bakışı senin üzerinde kıvılcımlar saçınca şimdi Tanrı'nın yarattıklarının sultanı olduğun gibi kadınlar arasında da bir sultan olacaksın. Böylece sanatın da güzelliğin de kutsanmış olacak. Bundan dolayı ey benim yüce ruhlu gönülleri armağanım. Harika bahtın seni Emirül Mümin'in sarayındaki seçkin yere oturtunca inşallah anılarından kölen derde boğulmuş İshak'ı hiç uzaklaştırmazsın diye yanıt vermiş. Tuhfe de gözleri yaşlarla dolu. Efendim sen tüm servetlerin kaynağı, hatta tüm yüreğimin gücü olduğun halde seni nasıl unuturum diye yanıt vermiş. İshak da ona elini tutup kitaba el bastırarak yemin verdirmiş. Sonra da evet kuşkusuz senin bahtın harika bir baht ve alnında Emirül Mümin'in arzusunun damgalanmış olduğunu görüyorum. Ve de bana izin ver de burada demin tek başına söylediğin şarkıyı halifenin huzurunda da söylemeni senden rica edeyim. Ben de bir kapının ardından kendimi Tanrı'nın mutlu kullarından biri sayarak seni dinleyeyim diye eklemiş ve genç kızdan vaat alarak ona şunu da sormuş. Ey gönüllere armağan, sen şimdi bana önüne mağaralardaki gizli tüm defineler, ayrıca Tanrı'nın öğelerin bağrına gömdüğü toprak ve deniz altındaki tüm zenginlikler yığılsa bile bir sultan kurtarmalığına paha biçmek olası değilken nasıl oluyor da bir Ece alınıp satılan esireler topluluğunun arasına karışmış bulunabiliyor, söyler misin demiş. Tuhfe bu sözleri duyunca gülmüş ve efendim hizmetçin Tuhfe'nin öyküsü garip bir öyküdür ve başından geçen olay çok şaşırtıcıdır. Çünkü iğneyle gözün iç köşesine yazılsa uyanık bir okuyucu için ibret oluştururdu. Tanrı isterse yakın bir günde benimle ve benim Bağdat'a gelmemle ilgili olan bu öyküyü sana anlatırım. Ama bugün için benim mağribler tarafından yakalanıp mağribiler arasında yaşadığımı bilmen yeter demiş. Sonra da Emirül Müminin sarayına gitmek için seni izlemek üzere buyruğunu beklemekteyim diye eklemiş. Sakınımlı ve ince duygulu yaratılışta olan İshak da bu konuda daha fazla bilgi edinmek için ısrar etmekten sakınmış ve ayağa kalkarak ellerini çırpmış ve bu işarete koşup gelen esirlere sokağa çıkmak üzere olan hanımları Tuhfe'nin giysilerini hazırlamalarını buyurmuş. Hemen büyük giysi dolapları açılmış ve buralardan esansları uçucu kokular sürülmüş. Dokunuşlara ve bakışlara yeğeni gelen bir yığın harika çizgili ipekten nişabur giysileri çıkarmışlar. Aynı şekilde mücevher kutularından görünümü hoş bir takım mücevher çıkarmışlar. Ve hanımları olan genç kıza çeşitli renklerden 7 kat urbayı üst üste giydirmişler ve onu güzel bir Çin putuna benzetmişler. Bütün bu özen bitince eteklerinin püsküllü uçlarını kollarında taşımakla görevli başka genç kızlar ona eşlik ederken aynı esireler iki yanında yer alıp sağından solundan yürüyerek onu desteklemişler ve onunla birlikte harika udu taşıyan bir zenciyle birlikte İshak yol açmak üzere önlerinde olduğu halde musiki okulundan çıkmışlar ve bu mevkip halifenin sarayına ulaşmış ve bekleme salonuna girmişler. İshak ilkin tek başına halifenin huzuruna çıkmak üzere çabukluk göstermiş ve karşılıklı selam ve hatır sormalardan sonra ona işte ey emirül müminin bugün senin huzuruna en güzeller içinde yekta, seçkin bir veri, yaradanın bir mucizesi, cennetten dışarı uğramış bir melek, benim öğrencim değil üstadım olan harika şarkıcı, gönüllere armağan Tuhfe'yi getirdim demiş. El Reşit gülümsemiş ve nerededir bu övdüğün kişi ey İshak, yoksa bir ara esirler konağında yüzü müşterilerin gözünden peçeli gizlenmiş olarak gördüğüm genç kız mı bu demiş. İshak da ta kendisi efendim ve de vallahi insanın gözüne taze sabahlardan taze görünümlü ve sesi kulağa çakılların üzerinde akıp giden suyun sesinden daha hoş gelen bir varlıktır diye yanıt vermiş. El Reşit de öyleyse ey İshak sabahtan daha taze olan bu sabahı içeri sokmakta daha fazla gecikme. Çünkü gerçekte sabah asla gizlenmemeli ve su şarkı söylemeyi hiç kesmemelidir. Anlatısının burasına Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 929. gece olunca demiş ki, sabahtan daha taze olan bu sabahı içeri sokmakta daha fazla gecikme ve suların musikisinden daha uyumlu olan bu suyun musikisini duyurmayı daha fazla erteleme. Çünkü gerçekte sabah asla gizlenmemeli ve su şarkı söylemeyi hiç kesmemelidir diye yanıt vermiş. İshak Tuhfe'yi aramak üzere huzurdan çıkmış ve o sırada halife bir şarkıcının ilk kez bunca şiddette övüldüğünü duyarak ruhunda şaşkınlık duymaktaymış. Ve de Cafer'e dönerek ey vezir İshak'ın kendinden başkası hakkında bunca hayranlıkla konuşması hayret verici değil mi? İşte beni şaşırmanın sınırında şaşkınlığa uğratan da bu demiş. Sonra da ama hele işin ne olduğunu bir görelim diye eklemiş. Birkaç dakika geçince elinden incelikle tutan İshak'ın yol gösterdiği genç kız içeri girmiş ve Emirül Müminin gözü onun üzerine kıvılcımlar saçmış ve ruhu zarafetiyle heyecanlanmış. Uçuşan ipek atkılara benzer büyüleyici yürüyüşünden gözleri şenlenmiş ve onu seyrederken kız da huzuruna ulaşmış. Önünde eğilmiş ve yüzünden peçesini kaldırmış ve tıpkı ayın 14. gecesi gibi saf, göz kamaştırıcı, beyaz ve sakin görünmüş. Her ne kadar Emirül Müminin huzurunda olduğundan dolayı tedirgin bulunmakta ise de güzel tavırlı, nazik ve görgülü davranmanın ihtiyaçlarını hiç unutmamış. Ve eşi bulunmaz sesiyle selam üzerine olsun ey Adem oğulları arasında en soylu olanların evladı, ey barış ve dua üzerine olası peygamberin kutsanmış ardılı, doğru yolda yürüyenlerin yuvası ve sığınağı, esirelerinin ve en uysalından ve en hayranlık duyanından selamlar olsun üzerine diyerek halifeyi selamlamış. El-Reşid de bunca tatlılıkla söylenen bu sözleri duyunca içi ferahlamış ve memnunlukla "Maşallah, ey mükemmellik kalıbına dökülmüş olan!" diye haykırmış ve ona daha da dikkatle bakmış. Neredeyse sevinçten uçacakmış. Cafer ile Mesrur da aynı şekilde sevinçten uçar gibi olmuşlar. Bunu izleyerek El-Reşid tahtından kalkmış ve genç kıza doğru inerek yaklaşmış ve yavaşça yüzündeki örtüyü kaldırmış. Bunun anlamı artık onu hareme aldığını ve inananların seçkinlerine özgü sır içinde bulunacağını göstermek imiş. Bunu izleyerek onu yanına oturmaya çağırmış ve ona "Ey Tuhfetül Kulub, sen gerçekten seçkin bir armağansın ama konutu aydınlatan gelişinle birlikte saraya uyumlu sesler de getirmez misin? İşte bakışlarımız gibi kulaklarımız da sana bağlı şimdi." demiş. Tuhfe küçük zenci kölenin elinden udu almış ve halifenin tahtının ayak ucuna oturmuş ve hemen en güç etkilenen kulağa bile hoş gelecek tarzda bir peşreve girişmiş. Parmaklarının yarattığı mucize kuşların gırtlaklarından kopandan daha heyecan verici bir gerçeği oluşturuyormuş. Sonra herkesin soluklarını tuttuğu bir sırada dudaklarından şarkı halinde şairin şu dizeleri dökülmüş. Ufkun sınırlarında genç ay yatağından çıkınca ve yatmakta olan Eflatun'un şahına ansızın rastlayınca, yüzünde örtü bulunmaksızın yakalanmış olmanın tüm utancıyla solgunluğunu yeni bir bulut altında gizler. Ve akşamın sakin göğsünde gezintisini sürdürmek için parıldayan emirin gözden yok olmasını bekler. Şayet hanım sultan, şahın yaklaşması karşısında bir genç kız gibi oracıkta ölmeksizin korkusunu yenemeseydi, bakışını hiç kaçırmadan hükümdarının gözünün içine bakabilir miydi? El-Reşid genç kıza sevgiyle, memnunlukla ve tatlılıkla bakmış ve onun doğal yeteneklerinden, güzelliğinden, sesinden ve çalıp söylediği şarkıdan o denli etkilenmişti ki, tahtından aşağı inmiş ve gelip halının üzerinde onun yanına oturmuş ve ona "Ey Tuhfe, vallahi sen gerçekten gönüllere bir armağansın." demiş. Sonra da İshak'a dönerek ona da "Gerçekten ey İshak, bize tüm söylediklerine karşın bu harika varlığın değerlendirilmesi konusunda yeterince adaletli davrandın. Çünkü hiç tartışmasız onun seni geçtiğini söylemekten çekinmiyorum. Kuşkusuz ona halife adalet göstermezse hiç kimsenin göstermeyeceği bahtında yazılı olsa gerek." demiş. Cafer de "Başım üzere yemin ederim ki efendim doğru söylediniz. Bu genç kız gönüllerin hırsızıdır." diye haykırmış. İshak da "Gerçekten ey Emirül Müminin, onu ilk kez işitir işitmez bunu anlamakta güçlük çekmemiş ve hemen tüm sanatımın ve Tanrı'nın bana yetenek olarak verdiği her şeyin artık benim gözümde pek bir şey ifade etmediğini çok açık olarak kavramıştım. Ve kendi kendime "Ey İshak, bugün senin için utanma günüdür" dedim." demiş. Bunu duyan halife de "Pekala öyleyse" demiş. Sonra da Tuhfe'den aynı şarkıyı yeniden söylemesini rica etmiş ve onu tekrar duyarak zevkten haykırmış ve titremiş. İshak'a da "Atalarımın onuru üzerine yemin ederim ki sen bana evrenin saltanatına değer bir armağan getirdin" demiş. Sonra artık heyecanına egemen olamayarak ve yoldaşlarının önünde duyduklarını fazlaca açıklayan biri olarak görünmek istemeyerek halife ayağa kalkmış ve kölesi Mesrur'a "Ey Mesrur, ayağa kalk ve hanımın Tuhfe'yi haremdeki onur dairesine götür ve hiçbir şeyinin noksan olmamasına dikkat et" demiş. Ve hadım cellat Tuhfe'yi alıp götürerek dışarı çıkmış. Halife de ıslak gözlerle onun ceylan yürüyüşüyle süsleri ve çizgili urbası içinde uzaklaşmasına baka kalmış. İshak'a da "Kız zevkli giyinmiş. Sarayımda eşlerini görmediğim bu giysileri nereden sağlamış?" demiş. İshak "Cömertlikle bunları kendisine bağışladığın kölen sağladı efendim. Bunlar benim aracılığımla senin kendisine bağışladığın armağanlardır. Zaten başın üzerine yemin ederim ki onun güzelliğiyle kıyaslanınca dünyanın tüm armağanları yok olmuş sayılır" demiş. El açıklığında hiçbir kusuru görülmemiş olan halife de Cafer'e dönmüş ve ona "Ey Cafer, hemen sadık yoldaşımız İshak'a hazineden 100.000 dinar öde ve seçkin kumaşlardan 10 adet hilat sağla" demiş. Sonra El-Reşid yüzü ferahlamış ve tüm kaygılardan kurtulmuş olarak Mesrur tarafından Tuğfe'nin götürülmüş bulunduğu daireye doğru yollanmış. Ve güvenlik üstüne olsun ey Tufetül Kulup diyerek genç kızın yanına girmiş ve ona yaklaşarak ve kızı kollarını alarak dokunulmadık lekesiz bir bekaret bulmuş. Ondan çok hoşnut kalmış ve o günden başlayarak Tuhfe onun yüreğinde çok yüce bir yer tutmuş. Öyle ki bir an bile yokluğuna dayanamaz olmuş. Hatta saltanatının tüm işlerine ait anahtarları da onun eline teslim etmiş. Çünkü onu aklı başına bir kadın buluyormuş. Ona yaşamını alışık olduğu şekilde sürdürmesi için ayda 200 bin dinar ve gece gündüz kendisine hizmet etmeleri için 50 köle genç kız, ayrıca tüm Irak'ı ve Nil kıyısındaki toprakları satın almaya yetecek değerde armağanlar ve değerli eşya bağışlamış. Bu genç kızın sevdası halifenin yüreğini o denli işlemiş ki onun korunması için kimselere güvenememiş ve onun yanından ayrıldığı vakit kıza özgü dairenin anahtarını kendi üzerinde saklamış. Hatta bir gün kız önünde şarkı söylerken öylesine coşkulu bir heyecana kapılmış ki onun elini öpmek ister gibi bir davranışta bulunmuş. Ama kız bir sıçrayışta toparlanmış ve bu şiddetli devinim sırasında odunu kırmış ve ağlamış. El Reşit de son kertede duygulanarak ona niçin ağladığını sormuş ve Tanrı'dan gözlerinin herhangi birinden asla tek bir damla yaş bile akıtmamasını dilerim. Ey Tuhfe diye haykırmış. Tuhfe de ben kim oluyorum da efendim benim elimi öpmek isteyesin. Yoksa Tanrı'nın ve dua ve barış üzerine olası peygamberinin bundan dolayı beni cezalandırmalarını ve mutluluğumu yok etmelerini mi istiyorsun? Çünkü dünyada hiç kimse böyle bir onura erişemez demiş. El Reşit onun bu yanıtından memnun olmuş ve kendisine şimdi ey Tuhfe benim ruhumda hangi mertebede yer tuttuğunu bildiğine göre seni heyecanlandıran bu davranışı bir daha tekrarlamayacağım. Artık gözlerini sil ve bil ki senden başka hiç kimseyi sevmiyorum ve seni severek öleceğim demiş. Tuhfe de onun ayaklarına kapanarak dizlerini kollarıyla sarmış. Halife onu ayağa kaldırıp kucaklamış ve ona benim için tek sultan sensin. Hatta amcamın kızı Sitti Zübeyde'den de üstünsün demiş. Günün birinde El Reşit ava çıkmış. Tuhfe de kendi dairesinde kokulandırılmış mumlarıyla ışık saçan altın bir şamdanın altında tek başına oturmuş bir kitap okuyormuş. Ansızın kokulu bir elma dizlerinin üzerine düşmüş. Başını kaldırınca dışarıdan elmayı atan kişiyi görmüş. Bu Sitti Zübeyde'ymiş. Tuhfe çabucak ayağa kalkmış ve saygılı selamlar sunduktan sonra ona ''Sultanım kusurlarımı bağışlasın. Vallahi davranışlarımda özgür olsaydım her gün gelip kölelik görevlerimi yerine getirmeme izin vermeni dilerdim. Tanrı asla bizi senin varlığından yoksun bırakmasın.'' demiş. Zübeyde de Gözde'nin odasına girmiş. Öyküde her ne kadar kokulu olmanın dışarıdan atıldığı açıklanıyorsa da sonradan Sitti Zübeyde'nin nasıl oluyor da kapalı kapıdan içeri girmiş bulunduğu açıklanmıyor. Ve yanı başına oturmuş. Yüzü hüzünlü ve kaygılıymış. Ona ey Tuhfe senin yürek yüceliğini bilirim. Sözlerinde beni şaşırtmadı. Çünkü bizim nezdimizde gönül güzelliği doğal bir veridir. Benim Emir-ül-Müminim başı üzerine yemin ederim ki kendi dairelerimden çıkıp yeğenim ve kocam olan halifenin öteki eşlerini ve gözdelerini ziyaret etme adetim yoktur. Ama bugün senin saraya gelişinden beri başıma gelen onur kırıcı durumu sana açıklamaya geldim. Gerçekten bil ki tam anlamıyla yüzüstü bırakıldım ve kupkuru bir cariye mertebesine indirgendim. Çünkü Emir-ül-Müminin artık beni görmeye gelmiyor ve artık benden haber almak bile istemiyor demiş ve ağlamaya başlamış. Tuhfe de onunla birlikte ağlamış ve neredeyse bayılacak gibi olmuş. Zübeyde de ona bundan dolayı senden şunu istemeye geldim. Öyle yapmalısın ki tüm olarak köle derecesinde kalmamam için El Reşit hiç değilse ayda bir gecesini bana bıraksın demiş. Tuhfe sultanın elini öpmüş ve ona ey başımın tacı, ey hanımımız, bütün ruhumla halifenin bir gececik değil tüm bir ayı senin yanında geçirmesini dilerdim. Böylece yüreğin ferahlar, ben de bağışlanırdım. Ben ki gelişimle senin kederlenmene neden oldum. Kim bilir belki bir gün gelir de ben sultanım ve hanımım olan senin yanında bir köleden başka şey olmam demiş. Tam o sırada El Reşit avdan dönmüş ve doğruca gözdesinin dairesine yönelmiş. Sitti Zübeyde de onu uzaktan görerek Tuhfe'den dilediğini yerine getirme vaadi aldıktan sonra çabucak oradan ayrılmış. El Reşit gülerek içeri girmiş ve Tuhfe'yi dizlerine oturtmuş. Sonra birlikte yiyip içmişler. Sonra da soyunmuşlar. İşte ancak o zaman Tuhfe Sitti Zübeyde'den söz açmış ve halifeden onun gönlünü yapmasını ve hemen o gece onun yanına gitmesini rica etmiş. Halife de gülerek ona madem ki Sitti Zübeyde'ye yapacağım ziyaret bunca aceleymiş, bunu bana biz soyunmadan önce bildirmeliydin ey Tuhfe demiş. Ama kız da ona şöyle söyleyen şaire hak vermek için bunu böyle yaptım. Hiçbir yakaracı kendini örtülü olarak ortaya koymamalıdır. Çünkü yardım için araya giren bunu tüm çıplaklığıyla yapsa daha iyi olur. El-Reşit de bunu işitince memnun olmuş ve Tufe'yi bağrına basmış. Bunu izleyerek Tufe'nin Sitti Zübeyde konusunda kendisinden yapmasını istediği şeyi yerine getirmek üzere onu terk etmiş ve giderken kapıyı üzerinden kilitleyip oradan ayrılmış. İşte onun durumu böyleymiş. Tufe'ye gelince o andan başlayarak onun başına gelenler öyle inanılmaz ve şaşılası şeyler imiş ki yavaş yavaş anlatılmalıymış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.